Ayrım 42, sayfa 356. Hatırladıklarında İzmir vardı. Hatırladıkları güzeldi. Eleni'nin gülüşü daha güzeldi. Eleni gülmeyi severdi. Eleni güldü. Bu kez kendini ayıplı bir lisan ile hıçkıran çaresiz kızlar gibi hissetti. Burada o sert tabiatlı hırçınlığa imbat diyorlar deyip bir daha güldü. Kendini derledi, toparladı. Aklından geçirdiklerini haklı bulan bir tebessümle kendine bir sırrı fısıldadı. Girit'te Meltemler göz korkutmuyorlar. Ama terbiyeli de sayılmazlar. İzmir'de pek rastlanılmaz bu hoyrat diklenişe. Konuşmalar belli ki Smirna'yı sıkmıştı. Meydana doğru yürüdü. Glafkos fırsatı kaçırmak istemedi. Anastas'ı daha da yakınlaşacağı zeminlere doğru yönlendirmek istiyordu. Smirna'ya yol göstersenize. Anastas da ganimet peşindeydi ve fırsat ayağına gelmişti. Meydana doğru yürüdü. Glafkos'un anlattıkları Eleni'yi etkilemiyordu. Kıskançlığın göz bebeklerinden girerek bütün vücudunu sardığının farkındaydı. Aklı Smirna'da kalmıştı. Bahçe kapısında beklerken balkondaki şıngırtılı avizenin arkasından şöyle bir görmüş ve sakin tabiatlı genç kızın ruhunda bütün fırtınaları alt üst edecek sabırlı bir ayartma arzusu fark etmişti. Susuyordu ama aklında verilmiş bir hüküm vardı. Hükmü kendine fısıldamıştı. Kaltak. Glafkos anlatmaya devam ediyordu. Her adanın meltemi farklıdır. Bu rüzgar İzmir'de alıştıklarınıza benzemez. Yaz meltemi dağların denize dik geldiği adalarda keyiflidir. Akşamüstü serinliği olarak ruh okşar, cesaret verir. Girit'te meltemin tadını çıkaracağınız koylar Iraklion sahillerindedir. Siz buna imbat dersiniz. Burada meltem diyoruz. Eleni'nin anlattıklarıyla ilgilenmediğini fark etmiş, ancak sözlerini sonuna kadar aktarmaya karar vermişti. Söyleyeceklerinin sonuna geldiği noktadaydı. Konuşmasına yeni bir yön vermeye niyetlendi. Eleni'yi en canlıcı noktada yakalamak istiyordu. Biraz önce aklınızdan geçirdiğiniz kelime neydi? Eleni şaşırdı. Ne zaman? Balkonda Smirna'yı gördüğünüz zaman. Kaltak mıydı? Biliyor musunuz, bazen emellerinize denk düşen en uygun kelime budur. Eleni şaşkınlık içindeydi. Konuşma normal akışındayken tek kelime yüzündeki manayı değiştirmiş ve ayıplanacağı bir zemin yaratmıştı. Glafkos yakaladığı fırsatı kaçırmaya niyetli değildi. Kimden kıskanıyorsun onu? Eleni cevap vermeye fırsat arıyorken talih yüzünü gösterdi. Köy meydanı telaşlandı. Belediye reisinin otomobili meydana geldi. Tozu dumana kattı. Reis keyifle indi. Glafkos'u görünce yüzüne bir tebessüm manzarası yerleştirdi. Reis meydanın tam ortasındaydı. Gözleri Smirna'ya takılınca uzun süre öyle kaldı. Glafkos'un dillere destan güzellikteki torununu görünce kendini talihin akışına bırakmak yerine yeni bir talih yaratmayı denedi. Hayırlı haberlerim var. Atina mübadillere hazine arazilerinden de tahsis yapacakmış. Toprağı yetmeyen ailelere üçer dönüm ilave arazi ve tohumluk verilecekmiş. Glafkos'un iştahını kabarttığını anlamıştı. Şimdi biraz daha derin ve acılı bir iz bırakmak istedi. Anastas'a döndü. Geçen sefer de dikkatimi çektin. Akıllı ve becerikli birine benziyorsun. Bu ilave arazi dağıtımı için seni görevlendireceğim. Glafkos'a döndü. Iraklion'dan geliyorum. Dostunuz jandarma komandanı Dimitri'yi Midilli'ye tayin etmişler. Halk rahat bir nefes almış. Ankara. Mustafa Kemal mecliste hazırlanmış odasındaydı. Geceyi geçirmesi için konulmuş karyolanın üzerine uzanmıştı. Pencereden sızan ışıkların verdiği hayal duygusuna kapılmıştı. Ara sıra gözlerini kapatıp geçmişin getirdiği değerlerin derinliğine dalıyor, yaşanmış hatıraların mutluluğunu tazeliyordu. İsmet Paşa içeri girdi. Sevinçliydi. Elindeki telgrafı uzattı. Gözümüz aydın paşam. Selanik treni Salimen vatan topraklarına vasıl oldu. Kayıt işlemlerine yarın sabah başlayacaklarmış. Tekirdağ Mübadil Komutanlığı'nın katiplerini yola çıkardım. Mustafa Kemal hızla yataktan kalktı, İsmet Paşa'yı kucakladı. Lozan kadar önemli bir iş başardınız. tebrik ederim. Masasının alt gözünü açtı, bir küçük kırmızı kutu çıkardı. Kapağını kaldırdı, İsmet Paşa'ya döndü. Saatiniz kaç? 8:35. Gazi Hazretleri kutudan çıkardığı saatin ayarını yaptı, kurdu kutusuna yerleştirdi ve İsmet Paşa'ya uzattı. Lütfen bunu Selanik treninin makinistine gönderiniz. Cumhuriyetin şükran nişanesidir. İsmet Paşa, Kavasların göreve gelirken bahçelerinden topladıkları arm kara armutlarını üzerinde meclis yazısı bulunan bakır sahana koymuş ve yanına ıslatılmış bir el bezi yerleştirmişti. Mustafa Kemal'e uzattı. Gazi Hazretleri armudun birini ısırdı, o hoş kokulu şerbet diliyle damağı arasında bir serinlik yarattı. İkinci kez ısırdı. Karyolaya uzandı, gözleri derin bir hayali tazeler gibi ılık bakışlıydı. Gazilik ünvanını öğrendiği gece Fikriye'nin sabırlı vuslatında söylediklerini hatırladı. Fikriye, Selanik'in mor kaftanlı heybetini vatan toprağının bir dağıyla değiştirmiş ve Elma Dağı göstermişti. Artık mor kaftanlı Elma Dağınız var paşam. Göz göze gelmişler, bir küçük tesadüfün teknesinde yeni bir kader bağının tarifini aramaya başlamışlardı. Fikriye'ydi bu. İnsanı şaşırtan bir tarifin isabetini hissettiriyordu. Sözlerinde Selanik sahili ve Eflatun tepeleri vardı. Beklediklerinizin hesabını iyi yapmalısınız. Dağlı kadınlar sahilli kızlardan farklıdır. Dağda ve denizde hayatın hükmü değişir. Her şey başkalaşır. Eğer bu değerleri kavramak isterseniz ikisini de teninden sıyırıp atmalısınız. Sahil kızlarının teninde kıvılcım vardır. Dağ kadınlarının ruhunda ateş. Mustafa Kemal bu sözlerin ilhamı altındaydı. Denk düşüp düşmeyeceğini aldırmaksızın aklından geçirdiklerini seslendirdi. İsmet Paşa'nın bu sözlere şaşıracağını biliyordu. Yadırgamasına fırsat vermeyen bir sıcaklıkla söyledi. Dağın heybetine bakınca insanın etkilenmesi kaçınılmazdır. Dağ insanı, insan dağı karşılıklı sever. Bu sevgi ihtişamlı bir davettir. Dağ yiğittir. Biraz da başı bozuk. Arada kalanı sevmez. İnsanoğluna bir nasihat gibi seslenir. Ya zirvede olmalısın ya etekte. Arada kalana karşı bigane kalmak ayıp değildir. Dede Ağaç Tren İstasyonu. Selanik treni vatan topraklarına girerken adeta bütün Trakya'yı velveleye veren bir sevinçle düdük çalmış ve istasyonun epeyce uzağında durmuştu. Sayım evrakı beklendiği için yolcuların künye tespitleri sabaha bırakılmıştı. Yüzbaşı İhsan, mübadillerin trenden inebileceklerini söylemiş, fazla uzağa gitmemelerini de tembihlemişti. Halil annesini trenden indirdi. Geniş bir örtüyü çimenlere serdi, annesini boylu boyunca örtüye uzattı. Başının altına kalın bir yastık koydu. Sonra memeleri kurumuş genç anneyi alıp oturttu. O kadar hızlı ve keyifliydi ki yaptıklarını izlemek neredeyse imkansızdı. Ayağı yaralı kadını kucakladığı gibi getirdi, annesinin karşısına uzattı. Küçük kıza baktı. Gururlu bakışın içine yerleşmiş takdir ve hayranlık, nadir rastlanan bir hürmet hissine dönüşmüştü. Annelerimiz sana emanet. Hasan Hoca'ya yetişmek için hızla koşmaya başladı. Gençler trenin çevresindeki yeşilliklere uzanmışlardı. Hiçbirinde hala tadına varılmış bir sevinç hissi yoktu. Hatta korkunun ağır yükü omuzlarındaydı. Hasibe teyze küçük kıza sordu. Adın ne senin? Küçük kız cevap vermedi, annesine baktı. Annesi güldü. Sesi de gülüyordu. Tekrar kızına baktı. Hacer. Küçük kız ilk kez güldü. Annesi açıklamasını sürdürdü. Ana kız ikimizin de adı Hacer. Hasibe teyze küçük kızın gözlerinin içine baktı. Elindeki şişeyi uzattı. Hadi bakalım küçük Hacer. Bize çeşmeden biraz su getir. Dünya yerinden oynadı. Sen otur, ben getiririm. Sofia'nın sesiydi. Gökyüzü bütün sevinçli duygularıyla yeryüzüne abanmış gibiydi. Yeryüzü bütün şükranlarını sunmak için diz çökmüş, başını bulutların üstüne çevirmişti. Sekiz kat cennetin sekizinde de sevinçli bir kucaklaşma vardı. Gökyüzü cömertti, cesurdu. Yeryüzü bereketi için tohumlarını atan bir ilahi işaretin ilhamını dağıtıyordu. Hasibe teyzenin dili tutulmuştu. Karşısındakine bakıyor, bir rüyadan uyanır gibi tabir edecek gücünü arıyordu. Gözleri alev alevdi. Kendine gelemiyor, rüya ile gerçek arasındaki farkın çizgilerinde gidip geliyordu. Sofya uzatılan su şişesini aldı, bir koşu çeşmeden doldurup geri döndü. Yaralı kadına uzattı. Hasibe teyze hala o dalgın manzaranın tesirinde sessizdi. Nefesi bile duyulmuyordu. Sonra Sofia'nın sesiyle kendine geldi. ''Anne, çeyiz bohçamı unutmadın değil mi?'' Her yer sanki günlük güneşlikti. Sadece Hasibe teyzenin içinde drama ovalarını kıskandıran yağmurlar boşanıyordu. Resmo Mevlevi Hanesi. Musa denizin insanı aldattığına inanmıyordu. Şeyhin anlattıklarını sonuna kadar dinlemiş ve pay çıkaracağı her şeyi sabırla sindireceği fırsatı beklemişti. Dinlerin sadece saf bir inanç idraki olmadığını anlamıştı. Din denilen şeyin çok daha berrak derecede bir iktidar talebi olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden devletin özünde yer almak istediği fikrindeydi. Şefkatin içindeki korkunun başladığı noktanın bu olduğuna inanıyordu. Musa'nın Sina'da, İsa'nın Golgota'da, Muhammed'in Hira'da titreyişi buydu. Bu titreyişin adı iktidardı. Şeyhin sesiyle kendine geldi. Sufilik evvele dönmektir. Ama hal kaybolmaz. İstikbal de öyle. Musa şaşırdı. Hiç böyle bir ihtimali düşünmemişti. İmkansız denen ihtimal şimdi vakıa olarak yaşanıyordu. Şeyh kaldığı yerden sözlerine devam etti. Buna irfan ilimlerinin deryasına düşmek denir. Geniştir, engindir, derindir. Asıl önemlisi bir heybetli kubbenin zeminini oluşturur. Sahile çıkacak gücün yoksa sular seni alır ve götürür. Biz seni bu sahile getirdik Musa, artık yol senin. Herkes kendini bilirse yolunu bulur. Kendi irfanını terbiye etmesini öğren. Birlikte sema holüne çıktılar. Şeyhin işaretiyle neyler coştu, tamburlarda mızrap, raksın ahengini vuruyordu. Kudümlerde peşrevin vezni vardı. Canlar dönmeye başlamıştı. Musa raksın zarafetini sergileyen bir ihtişam içindeydi. Bunu bir tevazu idrakinde hissettiriyordu. Sırasını tamamlamıştı. Dönüş meydanını kendisinden sonrakine bırakacaktı. İşin farkında değilmiş gibi devam etti. Herkesin gözü şeyhe döndü. Bir asabiyet fırtınasının esmesi bekleniyordu. Şeyh, küçük bir kirpik işaretiyle devam etmesine izin verdiğini hissettirdi. Musa'yı bu ısrarlı cazibeden ancak takatinin tükendiği radde kurtarabilirdi. Ezan okundu. İkindinin edasında haşin bir Hicaz nidası davetini tamamlamıştı. Musa durdu. Kanter içindeydi. Şeyhin önüne gelip etek öpmek için izin istedi. Şeyh yine küçük bir kibrit işaretiyle ne yapması gerektiğini anlattı. Musa yavaşça ayrıldı. Dergah bahçesinin derinliklerindeki küçük çağlayanın altına gitti. Çırılçıplaktı. Suyun birikintisine yüzü koyun uzandı. Büyük çınarın geniş gölgesi bir tesettür perdesi gibi çıplaklığına çare olmuştu. Cılız çağlayan, gür bir şelale gibi üzerine boşalıyordu. Bütün kirini pasını attığına kani olunca gusül abdesti aldı. Şeyhinin sözlerini hatırladı. Adeta karşılıklı konuşan iki can gibiydiler. İnsan ya doğuştan üstün ruh ve beden yetenekleriyle donanmıştır ya da kendini alemin irfan ve sanatıyla olgunlaştırır. Bu vadilerin terbiyesinde acılar değil sevinçlerin hakimiyeti vardır. Sıkıntınızı anlatarak dayanışmak yerine sevinçlerinizi bölüşerek güçlenin. Bu zor fakat kalıcı olandır. Musa şaşırdı. Aklına köyündeki hastalığı, Haksız baskının yaktığı, yıktığı küçük mescit geldi. Bütün kitaplar ve seccadeler meydan ateşinde yakılmıştı. Peki ya anamın hakkını ararsam? Sözünü tamamlamadı, sustu. Sağlam zemine ilk adımını attığını düşündü ve gözlerini kapadı. Bir bütünleşmiş hükme itibar etmeyi düşündü. Elbette ki itaatin hükmündeyim. Lakin hangi din, hangi iman olursa olsun, insanı genelleyen hükümlerle doğruyu anlatan şey olamaz. Şeyh, onun sözünün devamını getirmesini bekliyordu. Musa sustu, şeyh de sustu. Sözün hükmü tamamlanmıştı. Şeyhin bu bahsi açacağı bir sonraki vakte kadar kimse üzerinde tek söz edemezdi. Bazen yorgun bir beyaz, bazen sessiz karanlık. Kapana kıstırılmış kaplan gibisin. Sancı duymadan dolaş, acı duymadan kıvran. Yavaşça kendinden uzaklaşarak kül renkli bir aynaya düş çırılçıplak. Resmo. Anastas daha fazlasını istemeye niyetliydi. Uzun süren tartışmanın sonunu getirecekti. Kendisini bir mecburiyetin kuralcısı gibi görüyordu. Karşısındakinin olgunluğuna sığınıp her şeyi öğrenmeye kararlıydı. Her insanın talih idraki farklıdır. Bazen başkalarında zorladığımız şey bir hayat mecburiyeti değil, belki de açılmasını beklediği fırsatın kapısını sunmaktır. Ama burada hiç kimse seni icbar etmiyor. Sen de kendini zorlama. Çünkü sürekli bu duygularla yaşayamazsın. Huzur için kendine bir fırsat var. Ne varsa içinde hepsini anlat ve kurtul. Verandada oturuyorlardı. Eleni yavaşça kalktı. Anastas onun elini tuttu, yerine oturttu. Onu biraz daha sakin ve sabırlı bir zeminde konuşturmaya niyetliydi. Zorlama kendini. Aklından geçeni biliyorum. İçimde korktuğum şeyler olduğunu sanıyorsun. Anastas içeri girdi. Parios masanın üzerindeki kitaba gözlerini dikmişti. Anastas okumadığını, aksine dışarıdaki konuşmaları dinlemek için dikkat kesildiğini fark etti. Yaklaştı, elini omzuna koydu. Sonra yüzünü çevirdi. Alnına küçük bir öpücük koydu. Parios'un gözleri artık sırılsıklandı. Anastas'a sarıldı. Canını yakıyormuş gibi kollarını beline doladı. Ne olur yorma onu. O çok iyi bir kadın. Üçü birlikte verandaya çıktılar. Eleni, Anastas'ın ne yapacağını kestirmiş, Parios'un oturması için ince bir şilteyi ayaklarının dibine sermişti. Önce kendi içindekileri dökmeye hazırdı. Filip'i yola çıkmaya zorladığım için bütün suçun bende olduğuna kendimi inandırdım. Gerçeğin aslını bulursam kendime yaptığım haksızlıktan kurtulacağımı biliyordum. Ama yolu bulamıyordum. Yapabileceğin bir şey yoktu. Filip'in bana anlattıklarını bilmiyorsun. Seni ne kadar sevdiğini üç cümlede öyle güzel anlattı ki, bütün ömrümü seninle yaşamış gibi ilişkinin hakkını ve ahlakını tanıdım. Anastas gemideki son konuşmada Filip'in söylediklerini sanki o hicranlı görüşmeyi yeniden yaşıyormuş gibi anlatmaya başladı. Filip doktorun ellerine sarıldı. Ölümün yaklaştığını hissetmiş, yardım için gemi doktoruna yalvarmaya başlamıştı. Doktor, bende umut yok. Sonumu biliyorum. Yakında öleceğim. Ne olur, beni yorma. Eşim beni kurtarman için yalvaracak. Her şeyin yapılmasını isteyecek. Dinleme onu. Gönlünü de kırma. Sadece avut. Eleni'ye baktı. Kadının yüzünde hiçbir şaşkınlık belirtisi yoktu. İlk bulduğu fırsatta Filip'in böyle bir rica ile işi sonlandırmayı düşündüğünü hissetmişti muhakkak. Filip'in kendisine yük olduğu hissiyle muzdaripti. Ama olayı Anastas'tan dinlemek istiyordu. Bu istekte bir hoşlanma duygusu da boy vermişti. Yıllarca bana hep tevekkül telkin ederdi. Neden cesaret gösterip dayanmadı ki? Anastas seyrettiklerinin kendinde bir hayranlık hissi yarattığını biliyordu. Bu hissi tekrarlayarak Eleni'nin yüreğinde bir teselli yaratmanın faydası yoktu. O gece seyrettikleri ile hissettiklerinin ortak değerini anlatarak bu bahsi kapatmaya niyetlendi. Her cesaret aslında bir tevekküldür. Eleni'nin elini tuttu, Parios'u kendisine çekti. Bir aile birlikteliğini hissettiren duygular içindeydi. tartışmayı kısa kesmenin yolunu aradı. O gecenin gizli kalmış gerçeğini aktardı. Doktor bu tevekkül içinde Tanrı'nın insana nasıl güç verdiğini gördü. Bunu hastaya anlatmak istedi. Philip'in elini tuttu, onu güçlendirdi. "Monsieur Philip, siz çok güçlü bir erkeksiniz," dedi. Philip böyle bir destek çıkışın ruhunda yarattığı sükuneti koruyordu. Sıradan birisi olduğunu söylüyordu. "Sadece şuurumu sağlam tutuyorum," dedi ve gözlerini yumdu. Anastas şahit olduğu olayı bitirdi. Eleni'nin avuçları sıcacıktı. Anastas doktorun son cümlesini Eleni'ye aktardı. "Her hastası öldüğünde doktorun da bir tarafı ölür." Eleni'nin de bir tarafı ölmüştü. Şimdi duygularının değişmeye başladığını fark etti. Konuşmanın varmak istediği sonuç yavaş yavaş rayına oturuyordu. Sonrası için belki bir başka sohbet vaktine ihtiyaç vardı. Eğer fırsat doğarsa derindeki sırrını ortaklaşa aşikar edebileceklerdi. Parias'ın gözleri kapanıyordu. Anastas onu kucağına alıp yatağına götürdü, başını yastığa koyduğunda uykuya dalmış olduğunu gördü. Eğilip alnını öptü. Doğrulurken gözleri Eleni'ye takıldı. Meraklı ve mutluydu. Gerçekten mutluydu. Anastas'ın Parias'ı adeta bir baba gibi kucaklayışı içindeki duyguları alevlendirdi. Verandaya çıktılar. Tepeden sarkan kandili söndürdü. Sadece yıldızların ışığı vardı ve yetiyordu. Eleni cesaretini toplamıştı. Doğrudan sordu. "Smirna'yı beğeniyor musun? Güzel kız değil mi?" "Evet, güzel kız ama nereden çıktı bu şimdi?" "Seni hayranlıkla süzüyordu." "Fark etmedim." "Hayır, fark etmişti. Ancak Glafkos'u yakından seyredince öylesine sert duygularla çocukluğuna dönmüş ve tek bir işaretle yıllar öncesinden geri gelen bir ayıplı duygunun bütün yükünü omuzlamıştı. Eleni fark ettiği bu davranışın gerisindeki hadiseyi öğrenmek istiyordu. Ama yakınlık hissettiği bir erkeğin mahremiyetine bu kadar derin ve hızlı şekilde girmeyi ayıp buluyordu. "Hiçbir husus için kendinizi zorlamayınız. Sizi seviyoruz ama kimseye karşı mecburiyetiniz yok." "Hayır, var." Anastas, Eleni'nin bu ürkek tavrından rahatsızdı. Onu gerçek değerleriyle hayata asılmış görmek istiyordu. Hücrelerinde tek bir boşluk bırakmaksızın arzulu ve kararlı bir kadın iradesinin kökleşmesini beklemiş, ancak istediği kıvamı bulamayınca sertleşmeye niyetlenmişti. "Sevgiden ilham alabilirsin ama insana güç veren tutkudur." "Neden insanların yüreğine cesaret veriyorsun? İnsanlar sükunetle de başarıya ulaşabilir." Anastas daha ileri giderse kırabileceği hissine kapıldı. Beklemeyi, örselemeye tercih etti. "Güç almayı bilmek insan yaşamının bilinmezi değil, bilincidir. Sakın sevgi ve kudret tartışmasına bir daha girme." Eleni'nin elini tuttu, gözlerinin içine kadar yanaştı. Hüküm verme sırası kendisine geçmişti. "Munis bakışlı insanlara dikkat et. Bir de muzip gülüşleri varsa uyanık ol." Ayrım sonu, sayfa 365.